Şimdi orada hep burnunu çekeceğim. Bana bak, bir de tercümeyi sen yapacaksın. Dur, dur, dur.
Bu Hud suresinin ayetleridir. 3 ve 4 bunun meali şöyledir. Siz Allah'tan başka hiç kimsenin ibadetini yapmayın. Ben kesin olarak Allah tarafından size bir uyarıcı ve müjde verici olarak geldim. Ayrıca Allah'a istiğfar eyleyin. Daha sonra tövbe ederek ona eğilin. O zaman o size en güzel malzemeler verecek yaşayabilmeniz için ve her birinize lütufta bulunacak. Eğer dönerseniz kesinlikle ben hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım. Dünyada bugünlerde şu ya bu şekilde hemen hemen her yerde bir fesat vardır. Ve bu da insan oğlunun yaratılışının asıl gayesinin unutmasının bir neticesidir. Yani Allah-u Teala'ya ibadet, Allah'ın ibadetini yapmak, ona yönelmek, Allah-u Teala'ya yaklaşmaya çalışmak. Allah-u Teala'ya yaklaşmak İbadet olmadan olmaz, olamaz. Ve ibadet nedir? Yalnız 5 farz namazı kılmak değil, farzı yerine getirmek için bunlar kafi değil. Bu namazları süsleyerek kılmamız gerekir. Ve daha sonra yalnız namazları zahirde süslemekle ibadetin hakkını eda edilmez. Aksine her muamelede Allah-u Teala'nın vücudunu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Allah-u Teala'nın rengiyle renklenmemiz gerekir. Renklenmeye çalışmamız gerekir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel örneği ne? Her konuda tabi olmaya çalışmalıyız. Allah-u Teala'nın sıfatlarını gözlerimizin önünde bulundurarak o sıfatlara göre kendimizi ona göre yön vermeliyiz. Kul hakkı ve Allah hakkı ve kul hakkının vermeye çalışmalıyız elimizden geldiğince. Durum böyle olunca o zaman ibadetin hakkını vermeye çalışan birisi olacak bir mümin. Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam bu konuda der ki, çok acayip bir şey beyan edilmiştir. Bu kadar tefsirler beyan ediliyor. Onların özeti nedir? Birçok tefsirle beyan edilmiştir Kur'an-ı Kerim'de buyruklar konusunda onların özeti ve hulasası nedir? Özü. Allah ta'budu illallah'a. Allah'tan başka hiçbir kimseye ibadet etmeyin. Asıl şudur ki insanın yaratılışının asıl gayesi onun doğuş gayesidir. Başka bir yerde Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyurmuştur. İbadet aslında şuna denir. İnsan her çeşit eğriliği uzaklaştırarak kalp yerini öyle temizlesin ki nasıl bir çiftçi tarlasını temizliyorsa. Araplar derler ki sürmeyi inceltiyorlar ve göze koymaya elverişli hale getiriyorlar. Aynı şekilde eğer yerde hiçbir taş ve çakıl filan kalmazsa ve yalnız insanın ruhu tam olarak temizlenirse bunun anlamı ibadettir. Eğer bu temizlik ayna, bir aynanın böyle temizlenirse onda insan kendi şeklini ve yüzünü görebilir. Eğer yer böyle temizlenirse orada güzel güzel meyveler yetişir. Onun için insan ibadet için yaratılmış olan insan eğer kalbini temizlerse ve onda asla bir eğrilik ve girintili çıkıntılı yer bırakmazsa orada her çeşit meyve yetişecek. İşte ibadet bu demektir. Her şeyi Allah-u Teala'nın rızası için yapmamız. Nasıl çiftçi bir tohum atmadan önce yeri temizliyorsa en iyi şekilde temizleyin. Kalbinizi de öyle parlatın. Nasıl ki güzel bir ayna parlıyorsa ve onda çehremizi görüyorsak aynı şekilde parlatın. Bir çiftçi yerini temizledikten sonra güzel orada meyve yetişiyor. Aynı şekilde insanın kalbinde ve ruhunda da güzel meyveler yetişecek, manevi meyveler. Sonra diyor ki Allah-u Teala'nın dışında çakıl taşlar ve kalpler kalp yerinden uzaklaştırılmadıkça ve sürme gibi inceltilmedikçe, onu sürme yapmadıkça demek ki tam olarak çaba sarf etmemiz lazım durmadan ve bir müminin sabır etmemesi lazım. Bu durumunu bu raddeye getirinceye kadar. Onun için bugünkü fesattan korunmak için ve Allah-u Teala'nın lütfunu elde etmek için halis olarak Allah-u Teala ile alaka kurmamız gerekir. Genellikle bu olur. Bir insan direkt olarak bir fesat yahut bir kötülüğe ortak olmaz. Fakat yine de ortamın etkisi altında kalarak o fesat ve o kötülük onun üzerinde de etkisini göstermiş olur. Ve o bir bu manada o da onun bir parçası haline gelmiş olur. Şu yahut bu şekilde mutlaka ona katılmış olur. Ve ondan dolayı yalnız haklarını vermemekle kalmayıp şuursuz olarak zulüme dahi ortak olur. Onun en güzel örneği bugünlerde Ahmedilere karşı yapılan muameledir bazı ülkelerde. Bazı kimseler Ahmediye cemaati hakkında hiçbir şey bilmeyenler dahi Ahmediye'nin muhaliflerinin etkisi altında kalarak ve özellikle Pakistan'da ülke yasasına riayet ederek birçok yerde Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde kötü kelimeler kullanıyorlar. Uygunsuz, uygun olmayan kelimeler kullanıyorlar ve imza atıyorlar o kelimelere. Bu gibi insanların ibadetleri şuursuz bir şekilde Allah-u Teala yerine bu dünyadaki insanlara yaklaşmak içindir. Zahirde onlar namaz kılarlar ancak onların kalbinde olmasın ama şuursuz bir şekilde Allah-u Teala'nın dikkat ettirdiği hayırları elde etmeye çalışmıyorlar demek ki. Ve din dünya ile birleştirilirse ve din de yozlaşma başlarsa o zaman Allah hakkı ve kul hakkı her ikisi zedelenir. Dinler tarihinde hep bu böyle yaşanmıştır. Daima böyle olmuştur. Bir vakte gelince dinde yozlaşma başlar ve onun için Allah-u Teala kavimlerde peygamberleri göndermiştir. Bir zaman geçtikten sonra din kendi aslından ayrılırsa, onun ruhu yok olmaya başlarsa o zaman kavimleri uyarmak için, onları gerçek dine geri çekmek için, ibadetin ruhunu yerleştirmek için peygamberler direkt olarak Allah-u Teala'dan hidayet bularak karakterlerini, rolünü oynarlar. Yüce Allah Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdiği zaman kendisi vasıtasıyla Allah-u Teala'nın ibadetin gerçek yolları Müslümanlara öğretildi. Hazreti Resulullah insani kamil idi. Tam bir insan idi. Allah-u Teala'nın sıfatları bir insanda ne dereceye kadar tam olarak yaşanabiliyorsa aynı şekilde var idi Resulullah'ın zatında Allah-u Teala'nın bu sıfatları. Ve onun için Allah-u Teala dedi ki bu peygamber sizin için en güzel örnektir. Buna tabi olursanız bana yaklaşırsınız. Bu peygamberin namazı, namazları ve nafile namazları yalnız ibadet değildir. Onun her sözü ve işi ibadettir. İbadetin bu seviyelerini elde etmeye çalışın. Din şimdi kıyamete kadar bu sevgili peygamberin getirmiş olduğu din ile tamamlanmıştır. Ancak buna rağmen Allah-u Teala bizzat kendisi de buyurdu ve Hazreti Resulullah'a da söyletti. Nasıl daima bu yol var ola gelmiştir. Bir zaman geçince din de aslından uzaklaşma başlar. Müslümanlar arasında dahi fesat ve dinden uzaklaşma baş gösterecektir. Onun için siz son peygambersiniz. Sizden sonra bir yeni din getiren bir peygamber olamaz. Sizin getirdiğiniz kitap son şeriat kitabıdır. Fakat buna rağmen dedi ki bu durum mutlaka söz konusu olacak. Dinden uzaklaşma yaşanacak. Ve bu uzaklaşma son hadde varınca Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak kendisinin gerçek aşığı dini dünyadan daha üstün kurmak ve onu orada yerleştirmek için gelecek Allah-u Teala tarafından ve ibadetin gerçek anlamlarını beyan edecektir. Ve bütün bunlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı olması vasıtasıyla Resulullah'ın hizmetçisi olarak yapacak. Fakat maalesef bugüne kadar Müslümanlar bunların çoğu bunu anlayamadılar. Her kim Allah-u Teala'nın gerçek ibadetini davet ediyorsa ondan uzak kalarak kendi bildikleri yolda her fırka, Müslümanların her fırkası onu benimsemiştir. Yalnız fesaddan başka bir şey yaşanmıyor İslam dünyasında. Ve yalnız bu değil. Bu insanlar Allah İslamiyet'in adını da çıkarıyorlar kötüye. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan 1400 sene önce nasıl bir örnek idi, bugün de bir örnektir. Allah-u Teala geçen demin okuduğum ayetinin sonunda demiştir ki İnneni lakum minhu nazirun ve beşir. Ben sizin için Allah tarafından bir uyarıcı ve bir müjde vericiyim. Demek ki Resulullah'ın zamanı kıyamete kadardır. Kıyamete kadar uyarıcı ve müjde vericidir. Ve bugün dahi hem Müslümanları hem de gayrimüslimleri uyarandır Resulullah. Nazir, yalnız korkutmak demek değil. Korkutan diyorlar fakat uyarmaktır aslında. Uyaran bunun anlamı. Uyarın, bu kötülüklerden korunun. Bu demektir. Diyor ki ben uyarıcıyım. İslam talimatından uzaklaşarak din ve dünyanın zararına girersiniz. Tabii ki siz kelime-i şehadeti getirenlersiniz, bana iman edenlersiniz sözde. Ancak eğer dine tam olarak bağlanmazsanız, bağlı değil iseniz, o zaman mümkün zararların hepsine uğrayacaksınız. Sonra şu dahi vardır, eğer bu gerçeği anlarsanız ki son ahirinde ortaya çıkan dahi Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre Allah-u Teala'ya yaklaştırmak için gelmiştir insanları. İnsanlara ibadetin yollarını öğretmek için gelmiştir. Ve o zaman bunu anlarsanız o zaman dünya ve ahiretin müjdelerin sizleri sizin olsun. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki, evet elbette bu doğrudur ki insan bir muzakki, insanlara pek ailenin yardımı olmadan bu süluk yolunu kat edemez. Süluk Allah yolunda ilerlemek demektir. Onun için en iyi örnek Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en iyi örneğini bize gönderdi. Ve daima kendisinden sonra kendisine bağlı olan hizmetçilerinin, aşıklarının bir silsilesi vardı, bir zinciri vardı. Onları daima gönderdi. Bu da ispat edilmiş olan bir doğruluktur. Bir çiftçinin oğlu değil ise o tarlayı ıslah edeceğine, ağaçları, fidanları kesecek. Aynı şekilde manevi sorumluluk hiçbir kimse yapamaz. Bir kamil bir insana tabi olmadıkça. Ki o tarla sürmeyi bilsin. Ondan sonra anlarsınız ki mürşidi kamil gereklidir. Mürşidi kamil olmadan, tam bir mürşid olmadan insanın ibadeti öyledir. Nasıl ki bilmeyen bir çocuk asıl fidanları kesmektedir ve zanneder ki o tarlayı ıslah ediyordur. Zannetmeyiniz ki bu kendiliğinden olacak. Peygamber öğretmedikçe inkita ilallah ve tebettülü tam Allah-u Teala'ya tam olarak dikkat etmek ve onu tanımak bu mümkün değildir. Ondan sonra tabi olarak bir soru ortaya çıkıyor. Bu zor iş nasıl hal olsun? Onun ilacını da Allah-u Teala bizzat kendisi söyledi. Allah-u Teala ilacı nedir dedi. İlaç şudur. İstiğfardır bunun ilacı. İstiğfar eyleyin. Halis olarak istiğfar ederseniz, Allah-u Teala'nın Resulüne tabi olmaya çalışırsanız, günahlarınızın affını dilerseniz ve gelecek için günahlardan uzak durmaya çalışırsanız, gerçek istiğfar bu olacak. Ancak bu olmalı ki Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. Gerçek Resulullah'ın canişinlerini, onun yerine geçen halifelerini gönderiyor. Bu zamanda, bu çağda, hatta gelecek çağlara kadar Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam Hazreti Resulullah'ın gerçek halifesidir. O da Hatemul Hulefa'dır. Onun için gerçek istiğfar eyleyen ve ibadetin en yüce mertebesine ulaşmaya çalışan lara Allah-u Teala mutlaka yol gösterecek. Eğer o gerçek halifeye tam olarak tabi olacaksa, onun buyruklarına bağlı kalırsa. Allah-u Teala'nın gönderdiğini kabul etsin ve onu verilen talimata bağlı kalsın. Kısacası Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Yüce Allah bunun ilacı istiğfar olarak ileri sürmüştür. Bu ikinci ayet demin okuduğum Ayette Allah-u Teala istiğfarın yolunu da öğretmiştir. İstiğfar nasıl yapılacak? Bunun meali şöyledir. Rabbinize istiğfar eyleyin, sonra tövbe ederek ona eğilin. O size belli bir zamana kadar en iyi geçim malzemelerini size temin edecek ve her üstünlük sahibine ona uygun olan bir üstünlük bahşedecek. Eğer dönerseniz ben kesin olarak sizin hakkınızda büyük bir günün uyarmasından korkuyorum. Azabından korkuyorum. Söylediğim gibi gerçek istiğfar eyleyene Allah-u Teala yol gösterir. Bu ayetin başında bu gerçeği Allah-u Teala beyan etmiştir ki Allah-u Teala'dan istiğfar eyleyin. Onun yardımını dileyin ondan. Ona dua edin. Ki o sizin kalplerinizin pisliklerini temiz etsin ve halis bir kul haline getirsin. Bunu yaptığınız zaman Allah-u Teala size yardım edecek. Ancak eğer bir kul bugün bir yola girerse, yarın da başka bir yola girerse, istiğfarda da müstakil değilse, Allah katında bu onun istiğfarı istiğfar değildir. Gerçek istiğfar budur ki Allah'tan, Allah-u Teala'nın sevmediği hislerinden uzak durmamızı isteyelim. Bu kadar o seviyeye ulaştığı zaman ki hislerimize bize kontrol edebileceğimiz duruma geçeceğiz. O zaman Allah-u Teala'nın buyruklarına amel etmeye de çalışmalıyız. Durum o durum söz konusu olunca insan Allah-u Teala'ya yaklaşmış olur. Onun için hiç unutmamamız lazım ki gerçek istiğfar ve tevbe yalnız kelimelerle yahut ağızdan estağfurullah estağfurullah demekle olmaz. Bununla birlikte kendi durumumuzu değiştirmeye çalışmamız gerekir. Ve Allah-u Teala'ya yaklaştıran da budur. İnsan kendi durumunu değiştirdiği zaman ve insan için daha önce de beyan edildiği gibi hem dini hem de dünyalık faydaları kendisine nasip olur. Yüce Allah-u Teala'nın lütuflarına lütufları eline geçer. Bu ayette hakkında istiğfar konusunda Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. وَاَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ. Unutmayınız ki iki şey bu ümmete ihsan edilmiştir. Birisi kuvveti elde etmek için, öteki de elde edilen kuvveti fiilen göstermek için. Bir şey güç kazanmak içindir. Öyle bir güç kazansın ki onunla insan kötülüklerden ve günahlardan korunabilsin. Ve ikinci şey kuvvet elde edildikten sonra onun fiili izharıdır. Onu nasıl gösterelim? Fiilen. Allah-u Teala'nın buyruklarına nasıl tabi olacağız? Ki o Allah-u Teala'nın rızasını elde edelim. Dedi ki gücü elde ettikten sonra istiğfar vardır. Buna istimdad yani medet bulmak, yardım talep etmek dahi denir buna. İstiğfarın ikinci ismi Allah'tan yardım dilemektir. Sufiler yazmışlardır. Nasıl bir antrenman vasıtasıyla bedensel kuvveti nasıl çoğalıyorsa aynı şekilde manevi antrenman istiğfardır. İstiğfar durmadan yapmakla insanın manevi kuvveti değişir. Bununla birlikte ruh bir kuvvet kazanır ve kalbinde bir istikamet söz konusu olur. Her kim kuvvet almak isterse istiğfar eylesin. Her kim istiyorsa ki manevi gücünü artırsın, onun en fazla istiğfar eylemesi lazım. Gafara örtmek demektir. İstiğfar vasıtasıyla insan kendi hislerini, isteklerini baskı altına alır. Kendisini Allah-u Teala'ya gitmesine mani olan hislerini baskı altına almaya çalışır. İstiğfar budur. Kendisini Allah-u Teala'ya yönelmekten alıkoyan hisleri ve hayır yapmasına mani olan hisleri baskı altına alacak. Kur'an-ı Kerim'de bunun detayları birçok yüzlerce buyruklar şeklindedir. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde buyurmuştur ki, eğer bir tek buyruk ve hayır dahi, eğer ona önem vermezseniz, demek ki siz tam çaba sarf etmiyorsunuz demek oluyor. Yani istiğfarın anlamı şudur, Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki, zehirli maddeler saldırarak insanı helak etmek isterlerse onlara üstün çıksın. Şimdi zehirli maddeler nelerdir? Şeytanın değişik saldırılarıdır. Dünyanın parlaklığı var. Allah-u Teala'nın buyrukları vardır. Kur'an-ı Kerim'in buyrukları vardır. Onlardan uzak durmamak, bütün bunlar zehirli maddelerdir. İstiğfar ederse, bu kötülüklerden uzak kalırsa ve hayır, o zaman hayırları bu kötülüklere üstün çıkacak. Sonra da diyor Mesih Aleyhisselam, Allah-u Teala'nın yollarından korunarak, Allah-u Teala'nın yolunda yürüyerek fiilen onu göstersin. Allah-u Teala'nın yolunda yürüyerek. Unutmayalım ki Allah-u Teala insana daha iki çeşit madde onun zatında koymuştur. Birisi zehirli maddedir. Ve onun vekili şeytandır. İnsanın dikkatini çeken, ondan iş isteyen şeytandır. Bu zehirli maddedir. İkincisi tiryaktır. Zehirin ilacı. Kötülükler ve nasıl tedavi edilir? Ve bunların her ikisi insanın kendi zatında vardır. Hem zehir vardır hem de tiryak vardır orada. Onun ilacı dahi orada mevcuttur.
Pan zehir
dahi vardır. Hem hayır hem de kötülük, şer vardır. Eğer kötülükleri hayır ile baskı altına almazsanız, Allah-u Teala'nın gufranına girmezseniz ondan yardım dileyerek, o kötülükler size üstün çıkacak. Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki, insan kibirlenince ve kendisini bir şey zannedince ve tiryak panzehir pınarından yardım dilemedikçe zehiri üstün çıkar. İstiğfar olmazsa kalbini üstün çıkan şey kibirdir ki onu istiğfardan alıkoyar. Kibirlenirse bir insan, kendisini bir şey zannetmeye başlarsa ve pan zehir pınarı istiğfardır, ondan da yardım dilemezse zehirli kuvvet o zaman insana üstün çıkar. Ancak kendisini küçük sayarsa ve Allah-u Teala'ya Allah'ın yardımına ihtiyaç duyarsa, Allah-u Teala tarafından bir pınar ortaya çıkar. O pınardan onun ruhu medet bulur. Ve istiğfar da bu demektir. Ruhun incelmesi ve gerçek istiğfar ne demektir? Öyle bir istiğfar ki insanın ruhu incelsin ve su gibi akmaya başlasın. Bu istiğfar yalnız ağız ile söylenen kelimeler değil, kalpten coşkulu bir şekilde istiğfar olmalı. İstiğfar odur. Ve bu olursa ve daha sonra Allah-u Teala'nın önünde eğilerek göz yaşları olarak akarsa insanda inkılap yaratan da budur. Onda değişiklik yaratan da budur. O kuvveti elde ettikten sonra zehirli maddeye üstün çıksın. Mesih Madur Aleyhisselam diyor. Daha önce de beyan edildiği gibi istiğfardan kuvvet gelir. Kalp coşkusuyla çıkan istiğfar neticesinde yardım gelir. Ve göz yaşları olarak insan onu belli etmekte olur. Gerçek istiğfarda budur. Sonra der ki, kısacası bunun anlamı şudur ki, ibadete bağlı kalın. İlk olarak peygambere itaat edin. İkincisi, daima Allah'tan yardım dileyin. Evet, Allah'tan yardım dileyin. Kuvveti bulunca fatubu ile sonra Allah-u Teala'ya yönelin. Allah-u Teala'nın söylediği yola göre peygambere itaat gereklidir. Allah'tan yardım dileyerek Allah-u Teala'nın önünde eğilmektir ve peygambere itaat etmektir. Sonra durmadan Allah-u Teala'ya insan yönelirse, ondan yardım dilerse, o zaman öyle bir yardım durum söz konusu olacak ki tubu ilahi durumudur o. Ki Allah-u Teala daha sonra tövbesini kabul ederek onu kötülüklerden alıkoysun. Tubu ilahi bunu daha fazla açarak Mesih Madu Aleyhisselam diyor ki istiğfar ve tövbe ayrı iki ayrı şeydir. Bir yerden istiğfar daha üstündür tövbeden. Tövbeden incedir istiğfar ve daha önemlidir. Çünkü istiğfar yardım ve kuvvettir ki Allah'tan alınır bu. Ve tevbe insanın kendi ayakları üzerinde durmaktır. İstiğfar önce ondan kuvvet bulunur. Ve onun için Allah-u Teala'nın önünde yaşlar akıtılır. Kalp her çeşit pislikten temizlenir. İstiğfar budur. Bu olduktan sonra onun için bu öncedir. Allah'tan yardım dileyin. Ve bu olunca insanın ikinci adımı tevbedir. Ki o da onun kendi ayağı üzerinde durmasıdır. Müstakil bir şekilde tevbe için dahi İstiğfar eyleyerek tövbeyi de koruması gerekir. Yalnız Pakistan'da yaptıkları gibi bazı yerlerde kulaklarını dokunurlar ve tövbe tövbe derler. Hele böyle değil. İstiğfardan kuvvet bulun. Ondan sonra Allah-u Teala'ya yaklaşın. Hayyara dikkat edin. Tövbe budur. Ve bunu elde ettikten sonra artık bunu korumak için istiğfar gereklidir yine. Diyor ki adetullah budur. Allah-u Teala'nın adeti hep böyledir. Allah'tan yardım dilerse Allah kendisine yardım edecek. Ve o kuvvetten sonra insan kendi ayağı üzerinde duracak. Ve hayır yapmak için onda bir kuvvet söz konusu olacak. Onun ismi de Tubu İlehi'dir. Onun için tabi olarak dahi sıra bu böyledir. Demek ki burada salikler için bir yol göstermiştir. Salik Allah'ın yolunda yürüyen daima Allah'tan yardım diler. Allah'tan yardım dilemezse ne yapabilir? Tövbe insana istiğfardan sonra nasip olur. Eğer istiğfar olmazsa kesin bilin ki tövbenin kuvveti ölür. Sonra eğer böyle istiğfar ederseniz ve tövbe ederseniz neticesi şu olacak ki yumatteyukum matan hasanın ila acelin musamma. O belli bir zamana kadar Allah-u Teala size malzeme verecek. Allah-u Teala'nın sünneti bu hep böyledir. Eğer istiğfar ve tövbe ederseniz kendi mertebelerinize ulaşırsınız. Her his için bir dairesi var hissin. İnsanın her şeyi elde etme kuvveti bahsedilmiştir. Onun bir dairesi var. Onda ilerleme derecelerini elde eder. Kendi yeteneğine göre. Ve her bir insan Nebi, Sıddık, Şehit olamaz. Bu doğrudur. Fakat diyor ki bunda da şüphe yoktur ki derecelerin değişik olması bu gerçektir. Her insan o derecelere ulaşamaz ve fazilet derecelerdeki fazilet zaten vardır. Bundan sonra Allah-u Teala der ki yani bu işlerde Allah-u Teala'nın beyan ettiği işlerde eğer müstakil bir şekilde çaba sarf ederse müstakil olarak bu işe girerse o zaman her insan çaba sarf eden Allah-u Teala yaklaşmaya çalış eden kendi yeteneğine göre her insan kendi derecesine ulaşmış olacak. Bu manadır bu ayetin. Ve yote kullazi fazlin fazla. Her fazilet sahibi insana Allah-u Teala onun faziletini verecek. Bu ayeti kerimenin anlamı da demin beyan edilmiştir. Dinin bereketleri bugün dahi elde edilir. Manevi bereketler ve gelecekte de ihsan edilecek. Sonra diyor ki eğer ziyadet ile geldiyse Allah-u Teala ona ziyadet verecek. Allah-u Teala'nın lütfudur bu. Kime ne kadar vermesi gerekir? O fazl ile birlikte yürümektedir. Eğer Allah-u Teala çoğaltarak vermek isterse, ziyadet bu demektir. Çoğaltarak vermek isterse, tövbe neticesinde Allah-u Teala ona derecesini çoğaltır. Çoğaltarak verir. Bu mücahede neticesinde. Fakat ilk şart budur ki mücahede, istiğfar, tövbe olsun. Tabi olarak bu onun hakkıdır. O lütfu elde edecek. Zülfazıl'ın izafe malik olması vasıtasıyladır. Malik oluşu neticesinde kime ne kadar çoğaltarak vermek isterse verebilir. Bu kesindir. Allah-u Teala istiğfar eyleyen ve kendisine yönelenleri mutlaka korur. Diyor ki zil fazıl izafet maliktir. Yani Allah-u Teala mahrum bırakmayacak onu. Sonra der ki bazı kimseler derler ki efendim biz veli mi olacağız? Böyle diyenler kafirdirler. Düşük tabiatlı kafirdirler. İnsan için uygundur ki kudret yasasını ona uygun olarak iş yapsın. İstiğfar ve tövbe kapısını açık bırakmıştır. Onu kullanmamız gerekir. Ve çaba sarf etmemiz lazım. Çaba sarf edin. Ondan sonra Allah-u Teala'nın lütfudur. Herkese onun derecesine göre lütfeder. Şimdi bu bilgi dolu ve manevi tartışmadan sonra ben şimdi Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclislerinin bazı sözlerinden bahsedeceğim. Havadislerinden. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclislerinde bazı kimselere soru sorarlardı. Böyle bir mecliste istiğfarın önemini Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam nasıl beyan etti? Bu konuda bir rivayet vardır ki adamın birisi sordu. Ben hangi vazife yapayım? Vazife derler buna. O zaman dahi revaçtaydı bu. Mesih Modül Aleyhisselam dedi ki, istiğfarı çok yap. İnsanın iki durumu vardır. Ya günah yapmasın, ya Allah-u Teala onun kötü sonucundan kendisini korusun. İnsanın iki durumu vardır. Ya hiç günah yapmasın, eğer günah yapıldıysa ve insan onu hissettiyse Allah-u Teala'nın kötü neticesinden korusun. İstiğfar yaparken her iki anlamı gözlerimizin önünde olmalı. Çok büyük bir vazifedir bu. Zikirdir bu. Günah yapmasın, dua etsin. Ve eğer günah yapıldıysa onun kötü sonucu ortaya çıkmasın. Dedi ki, Allah-u Teala'dan eski yaptığı günahların affı dilememiz lazım. Ve gelecekten de Allah-u Teala bizi günahlardan korusun diye dua etmemiz lazım. Ama istiğfar yalnız dil ile değil, kalpten olmalı. Namazda da dua edin. İstiğfar bu demektir. Günahın affı ve günahdan korunmak ve günahın detaylarına girmek için Kur'an-ı Kerim'in buyruklarına dikkat etmemiz gerekir. Sonra bir mecliste adamın birisi geldi. Hazreti Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh'ın bir tanıdıklarından birisiydi. Kendisiyle mülaki oldu. O da Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'a götürdü dostunu. Birçok pir ve şeyhleri, takkeleri dolaşmıştır. Ve sonunda bize gelmiştir. Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, sor bakalım ne soruyorsun? O da dedi ki, efendim birçok pirlere gittim. Benim bazı ayıplarım var. İlk olarak hangi şeyhe gidiyorsam birkaç gün sonra geri dönüyorum. Tabiyetimde itikat kalmıyor onun hakkında. İkincisi bende gıybet çoktur. Üçüncüsü ibadet yapmak istemiyorum. Başka birçok ayıp vardır. Hazreti Mesih Modül Aleyhisselam dedi ki ben anladım. Asıl hastalık senin sabırsızlıktır. Ve diğerlerin hepsi bunun arızalarıdır. Asıl hastalık sabır göstermemektir. Diğerlerin hepsi onun yan hastalıklarıdır. Bakın insan dünyada sabırsızlanmıyorsa ve sabırlı bir şekilde sonucunu bekliyorsa o zaman Allah-u Teala'nın katına niye sabırsızlıkla gitsin? Bir gün bir çiftçi bir günde tohum atarak onun tahılını bekleyebilir mi? Yahut bir çocuk doğar doğmaz. Derme ki ben hemen gençleşeyim, bana yardım et. Allah-u Teala'nın kudret yasasında bu kadar acelecilik örnekleri yoktur. Ahmaktır bu gibi acelecilik gösteren. Şanslı sayması lazım öyle birisinin ki ayıbını görebilsin. Ayıp olarak şanslıdır bu kötülüklerini görebilen. Yoksa şeytan kötülükleri güzel olarak gösterir. Bu güzel bir güzelliktir bir insanın kendi kötülüklerini bilmesi. Çünkü insan onun kötülüklerini dahi süsleyerek kendisi önüne koyar. Onun için eğer sen sabırla ve istiklalla Allah'tan yardım dile ve günahlarının affını dile. Bu olmadan bir şey olmaz. Her kim ehlullahın yanına giderse ki onlar üfleyerek kendisini ıslah etsinler. O Allah-u Teala'ya üstün çıkmak ister. Buraya mahkum olarak gelmeliyiz. Bütün hükümetleri terk etmedikçe hiçbir şeyi elde edemez. Bir hasta doktora gittiği zaman birçok şikayetini beyan eder. Ancak doktor teşhisten sonra bilir ki bunun hastalığı filan hastalıktır ve ona ilaç vermeye başlar. Aynı şekilde senin hastalığın sabırsızlıktır. Eğer bunu tedavi edersen diğer hastalıklar dahi Allah-u Teala lütfederse kaybolacak. Benim dinim şudur ki insan hiçbir zaman Allah'tan meyus olmasın ve talep etmeye devam etmesin. Ölünceye kadar, son nefese kadar talep ve sabri o duruma götürmedikçe insan muradına ulaşamaz. İşte bu öyle bir yerdir ki sabır olmalı. Son nefse kadar insan çaba sarf etmeye devam etsin. Dedi ki böylece Allah kadirdir. İsterse birdenbire de murada ulaştırabilir. Son nefese kadar olması şart değil. Allah'ın gücü yeter. Bir dua ile de insana bir secde ile onun duasını kabul edebilir. Ancak gerçek aşkın gerçek aşk budur ki müstakil bir şekilde Allah-u Teala'nın doğru koşsun insana. Hazreti Şeyh Sadi Farsça bir şiirinde demiştir. Eğer dosta yaklaşmak, ulaşmak mümkün değil ise aşkın temel şartı budur. Onun talep ölsün insan. Talep arzusuyla ölsün. Mesih Madhu Aleyhisselam diyor ki hastalık iki çeşittir. Birisi mustavidir ve öteki muhtalif. İki çeşittir. İki çeşittir. Birisine mustavi denir, ötekine de muhtalif denir. Mustavi öyle bir hastalıktır ki onun derdini insan hissedebilir. Onun ilacını insan ilaç alabilir. Ve muhtelif olan hastalıklar var, onlara dikkat etmez. Gizli hastalıklar olur, onlara önem vermez. Aynı şekilde bazı günahlar hissedilir ve bazı günahlar öyle olur ki insan onları hissetmez. Onun için gereklidir ki daima insan Allah'tan Allah'a istiğfar eylesin. Allah-u Teala ıslah için Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Eğer üfleyerek Allah-u Teala'nın yasası olsaydı Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene niye eziyet çekerdi Mekke'de? Ebu Cehil üzerinde niye etki göstermedi? Dua ile etki yapabilirdi. Ebu Cehil'i bırak. Ebu Talib kendisini seviyordu. Buna rağmen o Müslüman olmadı. Kısacası sabırsızlık göstermek doğru değil. Onun neticesi insanı helakete kadar götürür. Bir seferinde kendi meclisinde adamın birisi borç hakkında bir dua istedi. Mesih Madhu Aleyhisselam dedi ki borcum, sen çok fazla istiğfar eyle. İnsan için üzüntülerden korunmak için yol budur. İstiğfar eylemek lazım. Üzüntüleri azaltmak için. Sonra dedi ki istiğfar ilerlemenin kilitidir. Anahtarıdır. Unutmayalım ki bu kilitler ne zaman açılacak? İstiğfar, demin zikri ya geçen istiğfar nasıl insan halis bir şekilde Allah-u Teala'nın önünde eğilmeli? O olursa ancak o zaman bu kilitler açılır. Adamın birisi dedi ki bana, benim için dua edin. Allah-u Teala bana evlat versin. Mesih Madhu Aleyhisselam dedi ki çok fazla istiğfar eyle. Günahlar dahi affolunur ve Allah-u Teala evlat dahi verir. Dua edin ki, bilin ki istiğfar ediyorsanız Allah-u Teala'ya tam yakin olmalı, tam inanç olmalı. Her kimin yakini kamil ise, imanı kamil ise Allah-u Teala ona yardım eder. Bir seferinde dedi ki Mesih Madhu Aleyhisselam insanın zaaflardan korunması için istiğfar çok yapması lazım. Günahtan korunmak için istiğfar öyledir. Nasıl ki bir esir para cezası vererek esaretten kurtulur. Mesih Madhu Aleyhisselam bir yerde dedi ki bazı kimseler sıkıntıya girerler ve kendi kötü işlerinin neticesi olur bu. Men yamal şerren men yamal şerren yara kötülükten haddinden geçmesin ve Allah-u Teala'nın gazabını çekmesin. Allah-u Teala bir insana lütuf ile ona bakarsa genel olarak onun kalbinde sevgisi yaratır. Allah-u Teala'nın sevgisi uyanır. Ve o insanın sevgisi de insanların kalbinde doğar. Ama eğer onun günahı haddinden geçerse Allah-u Teala'nın menşeine göre insanların kalpleri dahi sertleşir. O insana karşı Allah-u Teala karar verince. Ancak o tövbe ve istiğfar ile Allah-u Teala'nın kapısında eğilmedikçe, eğilince bir merhamet söz konusu olur ve Allah-u Teala'nın sevgisinin tohumu atılmış olur onun kalbinde. Ama insanın kalbi sert olunca ve Allah-u Teala'nın lütuflarını çekmezse ve Allah-u Teala da onu sevmezse insanların kalbi sertleşir. Ancak eğer o istiğfar ederse ve tövbe ederse o zaman Allah-u Teala onun istiğfarını kabul eder. Ve onun neticesinde insanın sevgileri tekrar ortaya çıkar. Kısacası tövbe tecrübe edilmiş bir ilaçtır ki asla boş çıkmaz. Bugün değişik ülkelerde insanların kötü işleri bir fesadı ortaya çıkarmıştır. Liderler kendilerinin hak insanların lideri olduğunu gösterirler ama orada onlara karşı bir nefret uyanmıştır. Halk bizi seviyor diye zannediyor. Fesadlar o kadar fazladır ki onların artık bu dünyada bir fesat söz konusudur. Onun neticesinde hükümetler değişmiştir. Onlar daha fazla fesat çıkmıştır ve ne kadar fesat söz konusu olacak Allah bilir. Onun için dua etmemiz lazım. Allah-u Teala bu fesatlardan dahi korusun. Onun için istiğfar Allah-u Teala'nın ibadetinin gayesini yerine getirirse kul hakkı ve Allah hakkı vermeye insanın dikkatini çekerse Allah-u Teala'nın gönderdiği zat ile tam olarak alaka kurmanın bir vesilesi olur ve zamanın fesadından korunmak için ve Allah-u Teala'nın öfkesinden insanı koyar. Allah-u Teala'ya yaklaşmak için gerekli olan yollar üzerinde yürümesini sağlar ve orada yürümekle insanın hem dünyası hem ahireti süslenir. Aynı şekilde istiğfar insanı dünyadaki zorluklardan çıkarmaya çalışır. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu nasihat etmiştir. Birçok hadise vardır. Allah-u Teala'nın birçok lütuflarına dahi istiğfar neticesinde varis olur. Allah-u Teala biz Ahmedilere lütfetti. Biz bu zamanın imamını tanıdık. Ona iman ettik. O da bize ibadet ve Allah-u Teala'ya yaklaşmanın ve onun lütuflarını toplamak için bize yol göstermiştir. Fakat ondan tam olarak istifade etmek için dahi müstakil bir şekilde istiğfar etmemiz lazım. Her Ahmedi bunu yapmalı. Yüce Allah'a dua ediyorum. Allah-u Teala hepimize onu yapmamızı nasip etsin. Amin.